Ayrım 15 sayfa 197. 4. bölüm. Yeni Osmanlılardan İttihat ve Terakkiye. Sultan Hamid'in Cülusu, Kanuni Esasi, Anayasa, Çırağan Baskını, Mithat Paşa dedikleri, Yıldız Mahkemesi, Ermeni Cinayetleri. Yeni Osmanlılardan İttihat ve Terakkiye. Sultan 5. Murat'ın bu şekilde tahttan indirilmesini müteakip devlet idaresi 2. Abdülhamit'in eline geçmiştir. 31 Ağustos 1876 Perşembe günü 34 yaşında tahta çıkan 2. Abdülhamit, Sultan Abdülmecid'in 2. oğludur. 21 Eylül 1842 Çarşamba günü sabaha karşı Çırağan Sarayı'nda Müjgan Kadın Efendi'den doğmuştur. Tiri Müjgan Kadın Efendi 1853 yılında verem hastalığından ölmüş. Bu tarihten sonra ona Sultan Mecid'in diğer haremi olan ve çocuğu bulunmayan Perüstü Kadın Efendi analık etmiş ve bu kadın efendi üvey oğlu tahta çıktığında valide sultan olmuştur. Dipnot. Bütün muteber kaynakların ittifakla kaydettiklerine göre 2. Abdülhamit, Tiri Müjgan Kadın Efendi'den doğmuş ve onun ölümüyle Sultan Mecid'in diğer haremi Perüstü Kadın Efendi elinde büyümüştür. Böyleyken gerçek bu iken George Doris adında birinin yazdığı Abdülhamit isimli eserde Adi'nin bayağısı bir iddia vardır. Bu iddiaya göre 2. Abdülhamit babası Abdülmecid'in ilk hemşiresi Esma Sultan'ın yanında çengilik eden Ermeni asıllı bir esirden doğmuştur. Adi'nin bayağısı bu iddia İngiliz yazarlarından Joan Haslip tarafından yazılan 1964'te bilinmeyen taraflarıyla Abdülhamit ismiyle dilimize çevrilen kitapta da yer almış ve dış menşeli bu iddia maalesef bizde de bazı kimselerce benimseni vermiştir. Böylesine şeni bir iddiaya İbnül Emin Mahmut Kemal İnal hezeyan diyor. İsmail Hami Danışment'e göre ise bu iddia herzeden daha bayağı ve safsatadan daha aşağı bir iftiradır. Ziya Şakir de aynı iddiaya temasla bunun en büyük alçaklık olduğunu kaydediyor. 2. Sultan Abdülhamit şahsiyeti ve hususiyetleri Necip Fazıl Kısakörek'e göre ise Abdülhamit hakkındaki kast o kadar büyük, köklü ve planlıdır ki onu her ne pahasına ve hangi usulle olursa olsun çürütmek için el atılmadık vasıta bırakılmamıştır. Ve bu arada annesi hakkındaki iddiayı ortaya atanlar ruhları piç ucuz kahramanlardır. Bakınız Ulu Hakan Abdülhamit Han. Nazım Polat da aynı iddiadan bahisle bu iftirayı ileri sürenlere siyaset pazarına nifak tohumları saçmak ve bu yolla gayelerine erişmek isteyenler diyor. Ayşe Osmanoğlu ise hatıratında saraya Rum ve Ermeni cinsinden bir kadının girdiği ne görülmüş ne de işitilmiştir demekte ve devamlı Osmanlı sarayının son devrini usul, adet ve ananesiyle bilenler bunun imkansız olduğunu ve ancak hayal mahsulü bulunduğunu çok iyi takdir ederler diyerek Adi'nin bayağısı iddianın gerçeklere ne derece aykırı olduğunu sarahatle ortaya koymaktadır. Dünya görüşüyle Sultan Abdülhamit'e, 2. Abdülhamit'e dost olmayan Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından başlanıp kendisince tamamlanan Osmanlı tarihinin 8. cildinde, annesinin Ermeni olduğu yolunda tarihlerde görülen kayıtların gerçek ile bir alakası olmayıp iftira mahsulüdür diyor ki, Enver Ziya Karal'ın bu şehadeti mühimdir. Kitaba dönüş. Üvey ana elinde büyümesine rağmen gençlik devresini pek mazbut geçiren 2. Abdülhamit'in o yıllarını inceleyen Semih Mümtaz der ki 2. Abdülhamit şehzadeliğinde gayet serbest ve cesurdu. Sokağa çıkmaktan, kırlarda gezinmekten adeta zevk alırdı. Ata binerdi, hem atların hem en sertine biner, saatlerce gezer tozardı. Bahçelerinde kuşlar, tavuklar, hindiler besletip meşgul olur, sarayında oymacılıkla uğraşır, muvaffak da olurdu. Yemek zamanı gayet muntazamdı. Bilhassa açıklıklarda yemek yemeyi tercih eder. Bu gibi alemlerin içkisiz eğlencelerine iltifat eylerdi. Taban titizdi, her gün yıkanırdı. Kendi işini kendi görürdü. Uykusu hafifti. Vücutça zinde ve çevikti. Zekası kuvvetli, hele hafızası daha kuvvetliydi. Bilmediklerini sorup öğrenmekte hakikaten mahirdi ve mahviyetkardı. Uzun yıllar mabeyin başkatipliği yapan Tahsin Paşa ise hatırasında Abdülhamit Efendi kendi hayatı hususiyeti ve maişet ve idaret tarzı itibariyle öteki şehzadelere benzemezdi. Diğer şehzadeler günlerini gaflet ve israf içinde geçirirken Abdülhamit Efendi muntazam bir bütçe dahilinde ve muktesiyatine şeraitle imrarı hayat eder, dairesinin en ufak masraflarına kadar her muameleyi kendi teftiş ve nezareti altında bulundurur, bilhassa israftan son derece tevakki ederdi. Binaenaleyh vaziyeti maliye itibariyle diğer şehzadelerden yüksek bir mevkiye malikti. Kendi daireleri içinde iratlarıyla masraflarını kapatamayan öteki şehzadeler bilhassa para hususunda sıkıntı çekerlerken Abdülhamit Efendi bir taraftan tasarruf ve diğer taraftan iradını arttırarak hem müreffeh bir hayat geçirir hem de para biriktirerek kardeşlerine yardımda bulunurdu. Bilhassa Murat Efendi'ye birçok defalar ikraz suretiyle para verdiğini bana bizzat hikaye etmişti demekte. Yılmaz Öztunay ise Türkiye tarihinde 2. Abdülhamit, ağabeyi 5. Murat'la beraber ihtimamlı bir tahsil gördü. Sonradan sadrazam olan Ethem Paşa, Marif Nazırı olan Kemal Paşa, Fransız Gardet, Fransızca hocaları, Gerdan Kıran Ömer Efendi, Türkçe, Ferit Efendi ile Şerif Efendi Osmanlı tarihi, Guatelli Paşa ile Lombardi Piyano ve Batı musikisi hocaları idiler. Bir iki parça şiir de yazan 2. Abdülhamit, sonradan iddiaçıların propaganda ettikleri gibi cahil değil, iddiaçıların hemen hepsinden daha bilgiliydi. Bu arada padişahın imla bilmediği dahi iddia edilmiştir ki bu yalının mahiyetini görmek için 2. Abdülhamit'in elimizdeki yüzlerce el yazısından birine bakmak kafidir diyerek 2. Abdülhamit'in yetişme tarzının bir başka yönüne temas etmektedir. Yetişme tarzında böylece kısaca temas imkanı bulduğumuz 2. Abdülhamit'in cülusu, devlet adamlarından bazılarının muhalefetine rağmen gerçekleşmiştir. 5. Murat'ın hastalığının tedavisinden ümit kesildikten sonra 30 Ağustos Çarşamba günü Topkapı Sarayı'nın kubbe altında yapılan Vükala Heyeti Bakanlar Kurulu toplantısında Sultan Murat'ın haliyle Veliaht Sultan Abdülhamit'in cülusunun kararlaştırılmasını müteakip o günlerin Sadrazamı Mütercim Rüştü Paşa'nın Fethi Paşazade Mahmud Celaleddin Paşa'ya söyledikleri bazılarının muhalefetini sarahatle ortaya koymaktadır. Diyor ki Sadrazam, Şehzade Hazretlerinin malumu olsun ki vukala bu kararı kendilerine hizmet için vermediler. Sadece Sultan Murat Hazretleri iyileşemeyecek şekilde rahatsızlıklandıkları için kendilerinin meşru veraset hakkını yerine getirmek icap etti. Niçin muhaliftirler bazı devlet adamları Abdülhamit Efendi'nin saltanatına? Bu suali Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu cevaplandırmıştır. Der ki bu zat, Abdülhamit Efendi hiç de ağabeyine 5. Murat'a benzemiyordu. Bir defa masonlukla alakası yoktu. Genç Osmanlılarla bazı gizli temasları olmamış değildi. Fakat o kadar zekiydi ki Genç Osmanlı denilen politika palazları onu kontrol altına alamayacaklarından korkuyorlardı. Genç Osmanlıların Abdülhamit'i beğenmeyişleri onu kendilerinden üstün buldukları içindi. Sonra Abdülhamit'in keyfi idare dedikleri idareye, yani Osmanoğullarının annenevi idare sistemine taraftar olduğunu da seziyorlardı. Hatta amcası Abdülaziz'e ara sıra şunun bunun hakkında bilgi verdiğini de sanıyorlardı. Şundan ötürü ve kendisini tahta çıkarmak için çok ama pek çok tereddüt edildi. Sonra kısa bir zamanda iki padişahı tahttan indirmiş olan komplocu devlet adamları bir veliahtın meşru veraset hakkını çiğnemekten çekindiler. Yoksa onu atlatıp Reşad'ı tahta çıkarmayı düşünmüşlerdi. Abdülhamit kanunu esasi bahşedeceğini vaat edince hemen önünde baş eğdiler, kendisine biat eylediler. 2. Abdülhamit'in bu mütercim Rüştü ve Mithat Paşalarla yaptığı görüşme nedir, ne konuşulmuş ve veliaht Abdülhamit Efendi tarafından bir şey vaat olunmuş mudur? Görüşmenin safahatını Sultanahmet'in yayınlanan notlarından öğrenelim. Bu notlarda o görüşme şöyle anlatılmak. Mithat Paşa ile Mehmet Rüştü Paşa, biraderin hastalığı üzerine bana geldiler. Onlarla ilk defa orada Maslak kasrında mülaki oldum. Benden şekli hükümetten meşrutiyeti mi yoksa istibdadı mı hangisini tercih edersiniz diye sordular. Ben de cevaben Avusturya İmparatoru Macaristan'a gider Macar şapkasını giyer Macar olur. Avusturya'ya gelir oralı olur. Bir gemi kaptanı gemiye kumanda ettiği zaman nasıl ki icap eden hale göre kumanda ederse ben de kumanda mevkiine gelince memleketin selameti hangi idare şeklindeyse ve hayırlı görülürse onu ihtiyar ederim dedim. İlaveten şunu da söyleyeyim ki benim şimdiki kanaatim şekli olan meşrutiyettedir. Çünkü istibdat idarede iyi kötü her şey hükümdara atfedilir. Vükala mesuliyet kabul etmez. Bu sizin belki daha işinize gelebilir dedim, güldüler. Bu görüşme mevzuunda acayip bir iddia vardır. Veliaht Abdülhamit Efendi güya ileride 5. Murat'ın şuuru avdet ettiği takdirde saltanatı ağabeyine yani 5. Murat'a devretmeyi peşinen kabul etmiş, Hatta bunun için Mithat Paşa'ya bir de senet vermiş imiş. Bu acayip iddiaya Haluk Şehsuvaroğlu delilleri mevcut olmayan bir rivayet diyor. Sultan Aziz hususi hayatı, devri ve ölümü. Ziya Şakir ise eğer Sultan Hamid Mithat Paşa'ya böyle bir senet vermiş olsaydı Mithat Paşa bu kıymetli ve tarihi kağıdı adi bir borç senedi gibi her gün elden ele gezen evrak çantasının yan gözünde saklamaz. Herhalde bankalardan birinin demir kasaları içinde muhafaza ederdi demekte. Parantez 2. Abdülhamit şahsiyeti ve hususiyetleri. Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal da bu niyabet meselesinde bir başka yönden ele almaktadır. Diyor ki bu zat, 5. Murat'ın hastalığının uzaması devletin umumi siyaseti üzerinde akisler yapıyordu. Elçiler itimatnamelerini takdim edemedikleri için vazifelerine başlayamıyorlardı. İngiltere elçisi tedbir olarak padişahın hastalığı müddetince işlerin naiplik ile tevdir edilmesini teklif etti. Kendisine padişahın aynı zamanda halife bulunması dolayısıyla imamet yetkileri buhaiz bulunduğunu ve deli bir padişahın imametinin sahi olamayacağı ve böyle bir kimseye niyabet etmenin de şer'an caiz olmadığı cevabı verildi. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey de senet meselesine temasla diyor ki, Sultan Murat'ın şuuru avret ederse saltanatı ona devredeceğine dair Mithat Paşa'nın Sultan Abdülhamit'ten bir senet aldığı halk arasında şai ise de hakikate muvafık değildir. Sultan Hamid gibi zeki, hassas, vehham, müvessiz, hiçbir şeye ve hiçbir ferde itimat etmez bir zatın vekalet ve niyabet gibi kayıt ve şartlarla senetle makamı saltanatı kabul etmeyeceği aşikardır. Zira naip sıfatıyla makama gelince vükelanın tahtı vesayetinde kalacağını, istediği gibi davranmaya ve istediği şeyleri yapmaya muktedir olamayacağını takdir ederdi. Bahusuz bir kere niyabet usulü ortaya konunca hoşnut edemeyeceğini pek iyi bildiği vükelanın kendisini azledip diğer bir şehzadeyi niyabete getireceklerini ve bilahare niyabetle beraber saltanatı da kaybedeceğini teemmül ederdi. Bu sebeplerle de niyabet ve senet maddelerine yanaşmayacağı pek tabiiydi. Mithat Paşa'nın hatıratında Maslak Çiftliği Mukavelenamesine dair Mithat Paşa, İzmir'de mevkuf iken haremine gönderdiği başlıklı şöyle bir tezkere vardır. Halilemiz Hanım, siyah çantanın iç gözünde mavi bir zarf derununda Cülüs-ü Hümayun'a ait evrak bulunduğundan, ile de varisi saltanat olan zata teslim olunmak üzere Londra'da 6 numaralı Esat East Indian Evan'de mukim Saraf Monsieur de Mary'e gönderilmesi ve olmadığı takdirde memurinin eline geçmemek için mahvedilmesi lazımdır Mithat. Meşrutiyetin ilanından sonra intişar eden bu tezkereyi görenler, Cülus-u Hümayun'a ait evrakın Sultan Abdülhamit'ten alındığı rivayet olunan senet olduğunu zannetmişlerse de, Mithat Paşa'nın söylediği evrakın mutlaka o senet olduğunu teyit edebilecek elde bir senet yoktur. Muhakeme, parantez Yıldız Mahkemesi evrakı arasında gördüğüm istintaknamelerden birinde Sultan Abdülhamit'in saltanatı bazı şeraite merbut olunduğuna dair Mithat Paşa'nın imzayı Hümayun ile bir senet aldığını ve ahiren İngiltere'ye seyahatinde bu senedi bir mahalle vaaz ettiğini kendinden naklen İzmir'de bulunan Katibi Hususi'nin bazı mahavilde söylediği sorulması üzerine Mithat Paşa, ben ne böyle bir lakırdı söylemiştim ne de bunun aslı vardır. Sırf düzme ve iftiradır. Katip denilen adam celp ve sual olunsun. Bu adam Hırvatistan ve Avusturya tebaasından Kaptan Yuka'nın oğlu Vasıf Efendi'dir. Bazı hizmetlerde kullanıldı. Yalanı irtikap etmez bir adam olduğundan kendisine öyle bir lakırdı söylediğimi söylerse kabul ederim demiş olmasına göre senet maddesini bizzat tekzip ediyor demektir. Sultan Hamid'e biat. 2. Abdülhamit'in cülusu ile alakalı olarak Sultan Hamid düşmanlarıyla Mithat Paşa dostlarının uydurduğu senet meselesini böylece aydınlattıktan sonra geçelim 2. Abdülhamit'e nasıl biat edildiğine. 30 Ağustos 1876 Çarşamba günü Topkapı Sarayı'nın kubbe altında yapılan Bükela heyeti toplantısını müteakip Veliaht Abdülhamit Efendi Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak üvey anasının Nişantaşı'ndaki konağına götürülüp geceyi orada geçirmiştir. O günlerin karma karışık olayları ertesi günün padişah ilan edilerek veliahtın sarayda kalmasına manidir. Zamanın sadrazamı böyle bir tedbiri lüzumlu görmektedir. 2. Abdülhamit eniştesi Fethi Paşazade damat Mahmut Celaleddin Paşa tarafından saraydan alınıp Nişantaşı'na götürülmüş ve veliaht Abdülhamit Efendi'nin padişah olmasında bu damat Celaleddin Paşa yanı sıra o günlerde Seraskere vekalet eden ve Serasker kaymakamı diye anılan Redif Paşa'nın mühim rolleri olmuştur. Ayrıca Yenikapı Mevlifi Hanesi Şeyhi Osman Efendi'nin de Abdülhamit lehine gayreti görülmüştür. Heyet-i Vükela toplantısından sonra ulemaya ve bütün devlet erkanına ertesi gün Topkapı Sarayı'nda toplanmaları için tezkereler yazılmış ve bu tezkerelerde saltanat değişikliği saklanarak o günlerin mühim dış olayı Sırbistan meselesinin görüşüleceği kaydolunmuştur. 31 Ağustos 1876 Perşembe günü ulema, vezirler, devlet erkanı kubbe altında toplanırken Veliaht Abdülhamit Efendi geceyi sıkı bir muhafaza altında geçirdiği Nişantaşı'ndaki konaktan alınarak Topkapı Sarayı'na getirilip Hırka-i Saadet Dairesi'ne alınmıştır. O gün kubbe altında toplananlara Sadrazam Mütercim Paşa, "Efendilerim, Sultan Murat Hazretleri melek huylu bir padişahtı. Lakin culuslarından 15 gün sonra bir illete uğradılar. Yani düşünce kuvvetlerini kaybettiler. Yapılan tedavi fayda vermeyip şeriatın bu gibi arızanın sona erişi hakkında tayin ettiği müddet geçtiği halde iyileşemediler. Şu halde şerri şerifin icabı neyse beyan buyurulsun diyerek zamanın Şeyhülislamı Hasan Hayrullah Efendi'ye bakmış. Şeyhülislam da fetva emini Kara Halil Efendi'ye işaret ederek hazırlanan fetvayı okutmuş. Bilahare Sadrazam ve Şeyhülislam Hırka-i Saadet Dairesi'ne gidip 2. Abdülhamit'i tahtı davet ederek evvela onlar sonra hazır bulunanlar Bab-üsselam önünde biat etmişlerdir. Biat merasimini mütakip arz odasına çekilen Sultanahmet burada ilgililere 5. Murat'ın Çırayan Sarayı'nın naklini bildirmiştir. Sultanahmet'in tahta çıkışı cülüs toplarıyla ilan olunurken 5. Murat çırağına geçmiş, bilahare Abdülhamit sahile inerek saltanat kayığıyla Dolmabahçe Sarayı'na gitmiş ve bu sırada donanmanın top atışıyla selamlanmış, cülüs dolayısıyla 3 gün 3 gece şenlik yapılmıştır.